Ayrım 12. Sayfa 57. Eski dünya un ufak olmakta, kültürel kaideler çökmektedir. Skolastik parçalara ayrılırken Rönesans başlamaktadır. Sonra klasik çağın başlangıcı ve bilimsel teknik çağın doğuşu gündeme gelir. Bu ters yüz oluşun muazzam sonuçları olmuştur. Bilim alanında bir devrim olduğu kadar dünyayı yeni gözlüklerle yeniden keşfeden insanın bakışında da bir devrimdir. Dünyanın analoji ekseninde kurulu olduğu eski paradigma tüm çekiciliğini yitirmektedir. Madde artık varlığın yatsınması olarak değil, doğanın yaratıcı güç olarak hak kazanmaktadır. Gizli güçlerin yerini matematik alır. Tarih, tin hareketi olarak gelişini yapar. Kısacası varlığın hiçbir alanını unutmadan radikal bir değişim gerçekleşir. Ama bütün bunlar Asyalı büyük uygarlıkların erişemediği bir alanda 17. yüzyıldan itibaren doğmakta olan yeni paradigmanın potası ve modernliğin kuşku götürmez beşiği olan Batı Avrupa ile sınırlı bir kültür alanda oluşur. Bu yer değiştirmeye paralel olarak ekonomide yeni bir merkezin oluştuğunu görüyoruz. Fernand Braudel ağırlık merkezinin yer değiştirmesinin dünya ekonomi (parantez Weltwirtschaft) diye adlandırdığı şeyle bağlantılı olduğunu gösterir. Her dünya ekonomi üçlü bir gerçekliği kapsamaktadır. Bir coğrafi alan, bir zamanlardaki Londra ve bugünkü New York gibi kutup ve birbirini izleyen bölgeler. Her merkez dağılmasında yeni bir merkez oluşur. Ekonomi bir ağırlık merkezi olmadan, bir kutup olmadan yaşayamazmış gibi. Gerçekten de 1380'e doğru Venedik'in yararını bir merkezleşme olur. Sonra 1550-60 arasında Anvers, ondan sonra da yine Akdeniz'e doğru bir dönüşle 1590-1610 arasında Cenova merkez olur. 17. yüzyıldan itibaren yaklaşık 200 yıl boyunca Amsterdam hüküm sürecektir. 1780-1815 arasında dünya ekonominin merkezi Londra olur ve 1929'da merkez Atlantik ötesine kayar ve bu sefer de New York'ta kalır. Londra'nın merkez olduğu sırada ekonomi tarihinde bir sayfa çevrilmiş olur. İlk kez Avrupa'nın dünya ekonomisi ötekileri bertaraf ederek dünya ekonomisinin elinde tutma iddiasındadır ve kendini dünya ekonomisiyle özdeşleştirerek İngilizler ya da Avrupalılar önünde her engelin yıkılacağı bir evren yaratır. Birkaç yıldır Pasifik tarafında yeni bir merkezin oluşmasından söz edilmektedir. Pasifik'e kıyısı olan iki güçlü ülke, ABD ve Japonya, Avrupa'ya kısa devre uğratarak 3. teknolojik devrimin yeni kutbu olmaktadırlar. Öyle ki kaçınılmaz yakınlaşmaları yeni bir gerçeklikle vücut bulmaktadır. John Naisbitt bu yakınlaşmayı US Japan INC olarak adlandırmaktadır. Peki paradigma sözcüğünden ne anlaşılmalıdır? T.Kuhn, paradigma verili bir grup üyelerinin ortak tekniklerini, kabul edilen değer ve inançların bütününü temsil eder, diyor. Paradigma, bilim adamları ve düşünürler topluluğu üyelerinin benimsedikleri bir dünya görüşüdür. Bilimsel dönüşümler nedeniyle bu görüş değiştiğinde bilim adamlarının içinde yaşadığı dünya da değişir ve şeyleri başka bir şekilde görmeye başlarlar. Yani yeni bir bakışla. Paradigma değişimi bir takım yıldızdan diğerine geçmek gibidir. Çünkü şeyler yalnızca farklı olarak görülmekle kalmaz, tepkilerimiz bile farklı olarak ifade bulur. Devrimden, bilimsel devrimden, önce bilim adamı için ördek olan şey tavşana dönüşmektedir. Yukarıdan bakılan bir kutunun dışı olarak görünen şey, aşağıdan bakılan bir kutunun içi olarak görünmektedir. Bundan dolayı her paradigma değişiminin beraberinde görsel algılamada da bir dönüşüm oluşur. Örneğin Kopernik kuramını savunan bir bilim adamı Ay'a bakarken "Eskiden bir gezegen görüyordum, şimdi bir uydu görüyorum" demez. "Eskiden Ay'ı bir gezegen zannediyordum, yanılıyormuşum" der. Eskiden ve şimdi arasında önceki algılamanın düzeltilmesi olan bir bakış değişimi vardır. Bu düzeltme hem algılama kategorilerindeki değişimlerin hem de psikolojik tavırlardaki dönüşümlerin birbirlerine eklemledikleri ekseni oluşturur. Lavoisier'in oksijeni gördüğü yerde priesteli flojistonsuz havayı görmüştü. Diğerleri ise hiçbir şey görmemişlerdi. Oksijeni bulduğu andan itibaren Lavoisier farklı bir dünyada çalıştı. Öte yandan ipe bağlı bir cismin sallanması Aristotelesçi birine göre karmaşık bir hareket sonrasında duracak olan engellenmiş bir düşüştür. Oysa Galileo'ya göre bir sarkaçtır. Yani aynı hareketi sonsuza dek tekrarlayabilecek bir cisim. İtilim fikrinden etkilenen sarkaçlar biçimi görüşümüzün ters yüz olmasına çok benzeyen bir şeyden doğmuşlardır. Buna yol açan da yeni bir paradigmadır. Bu yeni paradigma felsefi biçimini tüm unsurların güçlü bir şekilde eklemlendiği Descartes düşüncesinde bulacaktır. O andan itibaren paradigmalar arası çatışma dönemi ve yeni paradigmayı savunarak dünyayı dönüştürecek olanlar ile bu paradigma dışında kalıp onun tüm izlerini her anlamda taşıyacak olanlar arasındaki sağırlar diyaloğu başlar. Bu sağırlar diyaloğuna birkaç örnek verelim. Eski paradigmanın savunucuları gizli güçler analojisi sayesinde dünyalar birbirlerine denk düşer derler. Yeniler ise aksine iki heterojen dünya olarak karşılaşırlar derler. Uzam ve düşünce dağınık bir şekilde bağlanmıştır. Eskiler dünyanın bir erekliği vardır. Çünkü nedensellikle ereksellik varlığın belirlenmemişliğinde çakışır diye ısrar ederler. "Yo, hayır" diye cevap verir yeniler. Her şeyin Tanrı'ya has yanılmaz bir zorlulukla kendi nedeninin sonucuymuş gibi akıp gittiği bir yerde erekten söz etmek saçmadır. "Oysa" diye cevap verir eskiler. "Zevklerin ve renklerin şeylerin doğasında ayrılmaz olduğunu inkar edemezsiniz. Yine bir yanlış, zevkler ve renkler yalnızca düşüncenin öznel biçimleridir. Sizin şey diye adlandırdığınız uzamdan başka bir şey değildir. Ve onun özellikleri de bölünülebilirliktir. Betimlenebilirlik ve hareketliliktir. Peki ya rüyalarımızda düşüncelere daldığımızda gördüğümüz imgeler de mi yanılsama? Daha da kötüsü, onlar muhayyilenin sayıklamalarından sızan bulanık imgelerdir. Ve bu sağırlar diyaloğu günümüze dek sürecektir. Bununla birlikte Descartes'ci düşünce modernliğin son paradigması değildir. Michael Foucault'a göre 3. bölümde buna döneceğiz. Descartes'ci düşünce klasik epistemiyi temsil eder. Klasik episteme 19. yüzyılda bir başkalaşıma uğrayacaktır. Düzenden tarihe doğru bir dönüşüm gerçekleşecektir. Öyle ki durağan bir fikir olan temsil etme fikrinin yerini evrim fikri alacak ve yeni zamanların paradigmasını başlatacaktır. Descartes'ci rüyaya vücut veren Newton'dur. Kopernik, Kepler, Galileo ve Descartes gibi öncelerinin çalışmalarını güçlü bir sentezle toplayıp yeni paradigmanın bilimsel doruğu haline gelmiştir. Ondan sonra her şey 19. yüzyıl sonuna kadar düzene girmiştir. Dünya değişmez yasalar tarafından çalıştırılan bir makine gibi işlemiştir. Ve bu model o kadar güçlü, o kadar ikna edici bir hale gelmiştir ki yalnızca saf bilimleri değil, insan bilimlerini de etkilemiştir. The Turning Point adlı kitabında Firitoş Kapra, biyolojideki mekanik yaşam kavramında, biyomedikal modelde, psikolojide, ekonomi bilimlerinde bu modelin uygulanmasını göstermektedir. Kısacası bütün indirgemeci sistemlerdeki uygulamaları göstermektedir. 20. yüzyıldaki bilimsel devrimlerden beri, (görelilik kuramı, kuantum mekaniği, eskisine nazaran organik, holistik ve ekolojik olma avantajı bulunan yeni bir paradigmanın ortaya çıkışına tanık olduğumuz doğrudur. Fakat bu yeni paradigma etkisini az çok bütün bilimlerde hissettiriyor ve yeryüzü çapındaki teknolojik dönüşümlere eşlik ediyorsa da eski paradigma işlemsellik açısından ondan aşağı kalmamaktadır ve pek pes ettiği de söylenemez.